Ayrım 9. Kamu yönetimi. Uluslararası örgütler. Ünite 1. Uluslararası örgütlere giriş. Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişimi. 1648 yılında Avrupa'da 30 yıl savaşlarını sona erdiren Vestfalya Anlaşması ve onun getirdiği egemenlik ve eşitlik anlayışı sayesinde uluslararası örgütler kurulmaya başlamıştır. Uluslararası örgütlerin yaygınlaşması için 19. yüzyılın başının beklenmesinin nedeni, ülkesel ulus devletlerin yaygınlık kazanması ve bu devletler arası ilişkilerin barışçıl bir dönemde artış göstermesidir. Ülkesel devlet, teritoryal devlet, evrensel imparatorluklara karşı sınırlı bir toprak, ülke ya da vatan üzerinde kurulmuş ve kendi siyasi varlığını bu ülkeden alan bir devlettir. Ülkesel devlet için ülkesi siyasi kimliğinin bir parçasıdır. Ülkesel devlet toprak açısından genişlese bile bu genişleme ülkesel devletin çekirdeğinde yer alan vatan ya da ülkeyi değiştirmez. Genelde ülkesel devlet sömürgeler elde ederek genişler. Uluslararası ilişkiler disiplini içinde liberalizm ve realizm iki temel ve karşıt yaklaşımdır. Liberalizm bir yandan bireyin hak ve özgürlüklerini savunurken öte yandan devlet dışı ulus ötesi aktörlerin güç kazandığı ve bireyin hak ve çıkarlarını esas alan bir siyasal yapının uluslararası ölçekte yaygınlaştığı bir düzeni tasarlar. Realizm ise devlet merkezli ve çıkar, savaş ve güç esaslı bir anlayışı benimsemiştir. Gelişen teknoloji, iletişim, artan kitlesel üretim ve ortaya çıkan yeni güç merkezleri insanın eski çağlarda sahip olduğu kendi kendine yeterlik özelliğini kırmıştır. Böylece tüm bu değişiklikler halkların artan bir şekilde birbirine bağlanması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Günümüzde dünyanın ulaştığı bu bütünleşme boyutuna karşılıklı bağımlılık, interdependence adı verilmektedir. İşlevselcilik ve uluslararası örgütler. Bir uluslararası bütünleşme teorisi olarak işlevselciliğin en önemli yazarı David Mitrani'dir. Mitrani, ulus ötesi, transnational bağların uluslararası bütünleşme üzerindeki etkisini incelemiş ve uluslararası örgütleri bu çerçevede incelemiştir. Ulus ötesicilik, transnasyonalizm, uluslararası ilişkilerde tabiyet, vatandaşlık, milli kimlik esasından bağımsız olarak hareket eden çıkar gruplarının ulusal sınırları aşarak kurduğu toplumsal ve ekonomik bağların uluslararası sistemi ve devletin yapısını değiştirmekte olduğuna ilişkin bir görüşü ifade eder. Uluslararası rejimler devletlerin tek başlarına çözemeyecekleri sorunlu alanları düzenlemek için egemenlik devri yoluyla oluşturdukları hukuki kurallar ve mekanizmalardır. Güvenlik toplumu ve uluslararası örgütler. Güvenlik kavramı ile daha çok ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması kastedilmektedir. Güvenlik toplumu yaklaşımı, ortak değerlerin oluşturulmasına hizmet edecek biçimde toplumsal kesimler arasında iletişim ve ulaşım olanaklarının artırılmasını öngörmektedir. Karl Deutsch, güvenlik toplumunun varlığı için 3 önemli koşul saymıştır. Bunlar, 1. Güvenlik toplumunun parçası olan toplumların ortak değer yargılarına sahip olması ve özellikle de hükümetlerinin olaylar karşısında tutum alışlarını belirleyen değerlerin birbiriyle uyumlu olması. 2. Güvenlik toplumu üyelerinin birbirlerinin bir konu karşısındaki olası tavırlarını öngörme kapasitesine sahip olması. 3. Güvenlik toplumunun parçası olan hükümetlerin birbirlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesine sahip olmalarıdır. Ulus devletlerin barış ve güvenliği sağlamada yetersiz kalması, uluslararası örgütlerin bu amacın gerçekleştirilmesindeki rolünü artırmıştır. Atlantik topluluğunu var eden ortak değerleri sahip devletlerin ve toplumların Sovyetler ve Doğu bloğu karşısında kapsamlı bir örgüt olarak ortaya çıkan NATO, Deutsch'e göre bir güvenlik toplumunun üst organıdır. NATO kendisini var eden ortak değerleri Kuzey Atlantik bölgesinde hakim kılarak yine bu bölgede barışı kalıcı şekilde tesis etmiştir. Uluslar üstülük ve uluslararası örgütler. Uluslar üstülük, devletlerin kesin ve geri dönülmez şekilde ulusal egemenliklerinin önemli bir kısmını devrederek kurdukları bir örgütle Avrupa Birliği ortaya çıkmıştır. Uluslar üstülük anlayışı Ernest B. Haus tarafından Neo-Funksiyonalizm, yeni işlevselcilik olarak adlandırılan bir teori içinde ve özelde Avrupa Birliği'nin gelişimini açıklayacak şekilde ortaya konmuştur. Yeni işlevselcilere, neofonksiyonistlere göre bir alanda oluşturulan uluslararası kurumların avantajlarından yararlananlar, diğer alanlarda da benzer oluşumları destekleyeceklerdir. Uluslararasılık ve Avrupa Birliği. Avrupa'daki federalist ruhun aksine Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AKÇT kuruluncaya kadar uygulamalar genelde çoğulcu bir nitelik sergilemiştir. AKÇT'nin kurulmasına kadar Avrupa'da Avrupa Hareketi, Briand Planı, OEEC, Brüksel Paktı, Avrupa Konseyi gibi hükümetler dışı ve hükümetler arası örgütler ortaya çıkmıştır. Bu örgütlerin tümü Avrupa'da birlik fikrine katkıda bulunmuştur. 9 Mayıs 1950'deki Schuman Deklarasyonu, Fransa ve Federal Almanya Cumhuriyeti başta olmak üzere isteyen diğer Avrupa devletlerine kömür ve çelik üretimlerini ortak bir yönetim altına koymayı teklif ediyordu. Söz konusu teklif Alman şansölyesi Konrad Adenauer'un 7 Mart 1950'de Fransa ve Almanya arasında ekonomik birlik oluşturulması teklifine karşılık olarak Fransız hükümeti tarafından ortaya atılmıştır. Schuman deklarasyonunun amacı Avrupa'da bir daha savaş çıkmasını engellemek ve böylece dünya barışına katkıda bulunmak olarak ortaya konmuştur. İngiltere deklarasyonda açıkça belirtilen pek çok konuyu benimsememiş ve 6 devlet temsilcisi Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Schuman deklarasyonu ile çizilen çerçevede görüşmeler yapmak üzere 20 Haziran 1950'de Paris'te toplanan bir konferansta bir araya gelmiştir. 19 Mayıs 1951'de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu AKÇT'nin temelini oluşturacak metin parafe edilmiştir. Anlaşma gerekli onay süreçleri sonrasında 23 Temmuz 1952 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anlaşma ile kurulan bir organ olan Yüksek Otorite ilk toplantısını 10 Ağustos 1952'de Lüksemburg'da yapmıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaya çıkan Avrupa Ortak Pazarı, bütünleşmenin derinleşmesiyle daha ileri bir ekonomik entegrasyona doğru ilerlemiştir. Bu yolda önemli bir anlaşma Avrupa Tek Senedi Anlaşması'dır. Tek Avrupa Senedi'nin Avrupa Birliği yönünde ortaya çıkardığı kazanımlar Maastricht Anlaşması ile çok daha ileriye taşınmıştır. Maastricht Anlaşması Avrupa topluluklarından Avrupa Birliği'ne geçişi sağlamıştır. Avrupa Birliği Anlaşması Maastricht 7 Şubat 1992'de 12 üye devlet tarafından imzalanmıştır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Ulus devletlerin egemenliklerinin kabul edilmesini sağlayan barış anlaşması aşağıdakilerden hangisidir? A. Lisbon Anlaşması, B. Westfalia Anlaşması, C. Maastricht Anlaşması, D. Roma Anlaşması, E. Avrupa Tek Senedi Anlaşması. B. 1648 yılında Avrupa'da 30 yıl savaşlarını sona erdiren Westfalia Anlaşması, dünyanın en kanlı savaşlarından birini bitirmenin yanı sıra uluslararası sistemi kökünden değiştiren bir egemenlik anlayışında dünya sistemine hakim kılmıştır. Yanıt B'dir, Westfalia Anlaşması. 2. Aşağıdakilerden hangisi Westfalian sisteminin özellikleri arasında yer almaz? A. Devletlerin uluslararası örgütler aracılığıyla işbirliği yapabilmesi, B. Uluslararası sistem içinde devletlerin rekabetinin yoğunlaşması, C. Egemen ve eşit devletlerden oluşan bir sistem olması, D. Sömürgeciliğin hız kazanması, E. Uluslararası örgütlerin önem kazanmaya başlaması. D. Westfalian sistemde devletler egemen ve eşit olduğundan bu sistemin sömürgeciliği hızlandırmak gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Yanıt D'dir, sömürgeciliğin hız kazanması. 3. Uluslar sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Diğer adı uluslararası sistemdir. B. Egemen eşitlik ilkesi etrafında yeniden oluşan düzende dünya sistemine verilen addır. C. Fransız ihtilalini yükselttiği milliyetçilik hareketi uluslar sistemini olumlu yönde etkilemiştir. D. Bu sistemde devletler sadece uluslararası örgütler kurarak işbirliği yapma imkanı bulabilmişlerdir. E. Uluslar sisteminden önce dünya sistemine Westfalian sistem denmiştir. Ülkesel, egemen ve eşit ulus devletlerden oluşan yeni uluslararası sisteme Westphalian sistem denmektedir. Yanıt E'dir. Uluslar sisteminden önce dünya sistemine Westphalian sistem denmiştir. 4. Ülkesel devletle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Diğer bir adı teritoryal devlettir. B. Ülkesel devlet için ülkesi siyasi kimliğin bir parçasıdır. C. Ülkesel devlet toprak açısından genişlediğinde bu genişleme ülkesel devletin çekirdeğinde yer alan vatan ve ülkeyi de değiştirir. D. Genel olarak ülkesel devlet sömürgeler elde ederek genişler. E. Evrensel imparatorluklara karşı sınırlı bir toprak üzerinde kurulmuş ve kendi siyasi varlığını bu ülkeden alan devlettir. C. Ülkesel devlet toprak açısından genişlese bile bu genişleme ülkesel devletin çekirdeğinde yer alan vatan ya da ülkeyi değiştirmez. Yanıt C'dir. Ülkesel devlet toprak açısından genişlediğinde bu genişleme ülkesel devletin çekirdeğinde yer alan vatan ve ülkeyi de değiştirir. 5. Uluslararası örgütlerin yaygınlaşması için 19. yüzyılın başını beklemek gerekmiştir. Bunun temel nedeni nedir? A. Güvenlik olgusunun yayılması. B. Ülkesel, ulus devletlerin yaygınlık kazanması ve bu devletler arası ilişkilerin barışçıl bir dönemde artış göstermesi. C. Güvensizlik durumunun ortaya çıkması. D. Büyük devletlerin çıkarları. E. Savaş durumunun oluşması. B. Uluslararası örgütlerin yaygınlaşması için 19. yüzyılın beklenmesinin nedeni, ülkesel, ulus devletlerin yaygınlık kazanması ve bu devletler arası ilişkilerin barışçıl bir dönemde artış göstermesidir. Yanıt B'dir. Ülkesel, ulus devletlerin yaygınlık kazanması ve bu devletler arası ilişkilerin barışçıl bir dönemde artış göstermesi. 6. İlk uluslararası örgüt hangi yıl kurulmuştur? A. 1813, B. 1815, C. 1818, D. 1821, E. 1856. B. 1815 yılında Ren Nehri'nde seyri sefer için kurulan Merkezi Komisyon kurulan ilk uluslararası örgüttür. Yanıt B'dir. 1815. 7. Merkezi Komisyon ne zaman nerede kurulmuştur? A. 1815 Ren Nehri, B. 1821 Elbe Nehri, C. 1856 Tuna Nehri, D. 1815 Elbe Nehri, E. 1821 Ren Nehri. A. Kurulan ilk uluslararası örgüt olan Merkezi Komisyon 1815 yılında Ren Nehri'nde kurulmuştur. Yanıt A'dır. 1815 Ren Nehri. 8. Alman devletleri aralarında Zollverein adı verilen gümrük birliği hangi yıl oluşturulmuştur? A. 1813, B. 1815, C. 1818, D. 1821, E. 1856. C. Alman devletleri aralarında Zollverein adı verilen gümrük birliği 1818 yılında oluşturulmuştur. Yanıt C'dir. 1818. 9. Alman eyaletlerini bir araya getirip daha geniş bir pazara üretim yapmasına olanak veren örgüt hangisidir? A. Merkezi Komisyon, B. AKÇT, C. Zollverein, D. NATO, E. Avrupa Birliği. C. Zollverein. C. Zollverein, Alman Gümrük Birliği ile Alman eyaletleri bir araya gelerek daha geniş bir pazara üretim yapma olanağına kavuşmuştur. Yanıt C'dir, Zollverein. 10. Alman Siyasi Birliği hangi yıl ortaya çıkmıştır? A. 1813, B. 1815, C. 1818, D. 1821, E. 1835. E. Alman Gümrük Birliği teknik bir işbirliği anlaşması olarak ortaya çıkmış ve 1835 yılında ortaya çıkacak olan Alman Siyasi Birliği'nin de temelini atmıştır. Yanıt E'dir, 1835. 11. 1. İletişim, ulaşım ve ticaretle ilgili konularda. 2. Ticaretin gelişimiyle ortaya çıkan ihtiyaçları gidermek üzere. 3. Devletlerin aralarında yaptığı düzenlemeler şeklinde. 4. 19. yüzyılın ilk yarısında kurulmuştur. 19. yüzyılda kurulan teknik örgütlerle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A. Teknik örgütler, iletişim, ulaşım ve ticaretle ilgili konularda ticaretin gelişimiyle ortaya çıkan ihtiyaçları gidermek üzere devletlerin aralarında yaptığı düzenlemeler şeklinde 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuştur. Yanıt A'dır. 1, 2, 3. 12. Ulus devletlerin rekabeti, güç peşinde koşma stratejisi ve askeri bir tırmanma şeklinde ortaya çıkan siyasi gerginlikler sonucunda ne olmuştur? A. Merkezi komisyon kurulmuştur. B. Milletler cemiyeti kurulmuştur. C. Birinci Dünya Savaşı çıkmıştır. D. 30 yıl savaşları başlamıştır. E. İkinci Dünya Savaşı çıkmıştır. C. Ulus devletlerin rekabeti, güç peşinde koşma stratejisi ve askeri bir tırmanma şeklinde ortaya çıkan siyasi gerginlikler Avrupa'yı 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na sürüklemiştir. Yanıt C'dir. Birinci Dünya Savaşı çıkmıştır. 13. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 1914'te başlamıştır. B. Uluslararası örgütlerin barışın korunması konusunda yetersiz kalmasını. C. Ulus devletlerin rekabeti, güç peşinde koşma stratejisi ve askeri bir tırmanma şeklinde ortaya çıkan siyasi gerginlikler sonucunda başlamıştır. D. 1918 yılında Paris Barış Konferansı ile savaş sona ermiştir. E. Savaşın ardından Milletler Cemiyeti kurulmuştur. 13. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 1914'te başlamıştır. B. Uluslararası örgütlerin barışın korunması konusunda yetersiz kalmasını. C. Ulus devletlerin rekabeti, güç peşinde koşma stratejisi ve askeri bir tırmanma şeklinde ortaya çıkan siyasi gerginlikler sonucunda başlamıştır. D. 1919 yılında Paris Barış Konferansı ile savaş sona ermiştir. E. Savaşın ardından Milletler Cemiyeti kurulmuştur. D. Paris Barış Konferansı 1919 yılında yapılmıştır. Yanıt D'dir. 1919 yılında Paris Barış Konferansı ile savaş sona ermiştir. 14. ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın liberal görüşleri hangi örgütün temel prensiplerini oluşturmaktadır? A. Milletler Cemiyeti, B. NATO, C. Merkezi Komisyon, D. Avrupa Birliği, E. AKÇT. A. 1920 yılında kurulan Milletler Cemiyeti girişiminin arkasında dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın liberal görüşleri ve daha sonra idealizm olarak adlandırılacak bir uluslararası politika yaklaşımı vardır. Yanıt A'dır. Milletler Cemiyeti. 15. Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam nerede kurulmuştur? A. Fransa, B. ABD, C. İsviçre, D. Almanya, E. İngiltere. C. Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam, League of Nations, LON, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İsviçre'de kurulmuştur. Yanıt C'dir, İsviçre. 16. Milletler Cemiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İsviçre'de kurulmuştur. B. 10 Ocak 1921 tarihinde kurulmuştur. C. 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyememiştir. D. Günümüzde Birleşmiş Milletler'in temelini oluşturmaktadır. E. 18 Nisan 1946'da dağıtılmıştır. B. Milletler Cemiyeti 10 Ocak 1920 tarihinde İsviçre'de kurulmuştur. Yanıt B'dir. 10 Ocak 1921 tarihinde kurulmuştur. 17. Milletler Cemiyeti'nin dağılmasının sebebi hangisidir? A. Yerine daha kapsamlı bir örgütün kurulması düşüncesi. B. Sınırlı ve teknik nitelikte uluslararası örgütleri çatısı altında toplayamamıştır. C. Büyük bir siyasi uluslararası örgüt modeli yaratamamıştır. D. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasını engelleyememiştir. E. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdirememiştir. D. Yaklaşık 20 yıl faaliyet gösteren örgüt, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasını engelleyemediğinden 18 Nisan 1946 tarihinde kapatılmıştır. Yanıt D'dir. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasını engelleyememiştir. 18. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün öncülü aşağıdaki örgütlerden hangisidir? A. Milletler Cemiyeti, B. Ren Nehri Merkezi Komisyonu, C. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, D. NATO, E. Avrupa Birliği. A. Sınırlı ve teknik nitelikli uluslararası örgütleri aşan ve hatta çatısı altında toplayan Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler olarak hayata geçirilmiştir. Yanıt A'dır, Milletler Cemiyeti. 19. D. Değişen koşullar ve bu yeni koşullara bağlı gelişen yeni ihtiyaçlar devletleri artan şekilde işbirliğine zorlamakta ve devletler arasındaki fiziki ve görünmeyen sınırları giderek belirsiz hale getirmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinde belirleyici olmuştur? A. Uluslararası örgütlerin ortaya çıkması ve gelişmesinde, B. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında, C. İki savaş arasındaki dönemin temel sorunlarına hukuk ve diplomasi yoluyla çözüm üretemeyen Milletler Cemiyeti'nin dağılmasında, D. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulmasında, E. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasında. 19. A. Uluslararası ilişkilerde gözlemlenen en temel olgu, değişen koşulların ve bunun yarattığı yeni ihtiyaçların devletler arasındaki ilişkileri büyük ölçüde etkilemesidir. Değişen koşullar ve bu yeni koşullara bağlı gelişen yeni ihtiyaçlar, devletleri artan şekilde işbirliğine zorlamakta ve devletler arasındaki fiziki ve görünmeyen sınırları giderek belirsiz hale getirmektedir. Bu durum, uluslararası örgütlerin ortaya çıkması ve gelişmesinde temel belirleyici olmuştur. Yanıt A'dır. Uluslararası örgütlerin ortaya çıkması ve gelişmesinde. 20. Aşağıdaki yazarlardan hangileri öncekine göre daha kapsayıcı olan yeni yapıların ve işlevlerin uluslararası ilişkilerde ortaya çıkmakta olduğunu ve bunun uluslararası politikanın doğasını değiştirdiğini vurgulamaktadır? A. Caporazzo ve Gilpin. B. Gilpin. C. Caporazzo ve Pelowski. D. Gilpin ve Pelowski. E. Gilpin ve Haas. C. Caporazzo ve Pelowski öncekine göre daha kapsayıcı, coğrafi ve işlevsel olarak yeni yapıların ve işlevlerin uluslararası ilişkilerde ortaya çıkmakta olduğunu ve bunun uluslararası politikanın doğasını değiştirdiğini belirtmektedir. Yanıt C'dir. Caporazzo ve Pelowski. 21. Uluslararası politikanın değişmesinde büyük devletlerin rolünün olduğunu, bu devletlerin çıkarları ve aralarındaki güç dengesinin ekonomik, teknolojik ve diğer gelişmeler sonucunda uluslararası sistemi ve politikanın değiştiğini savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Caporazzo, B. Gilpin, C. Pelowski, D. Mitrani, E. Haas. B. Gilpin uluslararası sistemi ve politikanın değişmesini büyük devletlere bağlamakta, başta aktörler olarak büyük devletlerin çıkarları ve bu aktörler arasındaki güç dengesinin ekonomik, teknolojik ve diğer gelişmeler sonucunda değişmekte olduğunu, uluslararası sistem ve politikanın değişimini de bunun etkilediğini savunmuştur. Yanıt B'dir, Gilpin. 22. Uluslararası örgütlerin ana konusunu oluşturan uluslararası bütünleşme olgusu neyi esas almaktadır? A. Çatışma, B. Şiddet, C. Güç, D. İşbirliği ve barış, E. Siyasi çıkar. D. Uluslararası ilişkiler disiplini yıllarca çatışma, şiddet, güç ve çıkar odaklı bir şekilde gelişmiştir. Uluslararası örgütler dersinin de ana konusunu oluşturan uluslararası bütünleşme olgusu işbirliği ve barışçıl değişimi esas almaktadır. Yanıt D'dir, işbirliği ve barış. 23. Uluslararası ilişkiler disiplininde iki karşıt yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Liberalizm ve realizm, B. Liberalizm ve nasyonalizm, C. Transnasyonalizm ve nasyonalizm, D. Nasyonalizm ve realizm, E. Transnasyonalizm ve realizm. A. Uluslararası ilişkiler disiplini içinde liberalizm ve realizm iki temel ve karşıt yaklaşımdır. Bu iki yaklaşım aynı zamanda uluslararası politika alanında gelişen farklı teorileri de belirlemiştir. Yanıt A'dır. Liberalizm ve realizm. 24. Bir yandan bireyin hak ve özgürlüklerini savunurken, öte yandan devlet dışı, ulus ötesi aktörlerin güç kazandığı ve bireyin hak ve çıkarlarını esas alan bir siyasal yapının uluslararası ölçekte yaygınlaştığı bir düzeni tasarlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Liberalizm ve realizm, B. Liberalizm, C. Nasyonalizm, D. Realizm, E. Transnasyonalizm. B. Liberalizm bir yandan bireyin hak ve özgürlüklerini savunurken öte yandan devlet dışı, ulus ötesi aktörlerin güç kazandığı ve bireyin hak ve çıkarlarını esas alan bir siyasal yapının uluslararası ölçekte yaygınlaştığı bir düzeni tasarlar. Yanıt B'dir. Liberalizm. 25. Devlet merkezli ve çıkar, savaş ve güç esaslı bir anlayışı benimseyen yaklaşım Aşağıdakilerden hangisidir? A. Liberalizm ve realizm, B. Liberalizm, C. Nasyonalizm, D. Realizm, E. Transrasyonalizm. E. Transnasyonalizm. D. Realizm, devlet merkezli ve çıkar, savaş ve güç esaslı bir anlayışı benimsemiştir. Yanıt D'dir, realizm. 26. Uluslararası örgütlerin tümü liberalizm etkisi altında ortaya çıkmamıştır. Bu örgütlerin oluşmasında realizm hangi alanda önemini ve etkisini korumuştur? A. İşbirliği alanında, B. Güvenlik alanında, C. Güç alanında, D. Özgürlük alanında, E. Bireyin haklarının savunması alanında. B. Liberalizmin uluslararası bütünleşme ve dolayısıyla örgütler alanında artan etkisi, öte yandan realizmi uluslararası örgütler alanının tamamen dışına itememiştir. Realizm özellikle güvenlik alanında önemini ve etkisini korumuştur. Bir başka deyişle uluslararası örgütlerin tümünün liberalizmin etkisi altında ortaya çıktığını iddia etmek doğru olmayacaktır. Yanıt B'dir, güvenlik alanında. 27. Uluslararası sistemde algıladıkları tehditleri dengelemek ve kendilerini güvenlik altına almayı amaçlayan egemen devletler ne tür örgütler oluşturmaya yönelmişlerdir? A. Barış örgütleri, B. Teknolojik örgütler, C. Siyasi örgütler, D. Güvenlik örgütleri, E. Çıkar örgütleri. D. İşbirliğinden daha çok var olmak, güvenlik içinde gelişmek hedeflerini sağlamaya yönelmiş olan egemen devletler, uluslararası sistemde algıladıkları tehditleri dengelemek ve kendilerini güvenlik altına almak için güvenlik örgütleri oluşturmaya yönelmişlerdir. Yanıt D'dir, güvenlik örgütleri. 28. 1. Realizm, uluslararası sistemin anarşik ve kaotik bir yapıda olmadığını savunur. 2. Realistler, sadece çıkarlarıyla hareket ettiği varsayılan devletlerin askeri güç kullanma eğiliminde olduğunu tespit etmişlerdir. 3. Realizm güç dengesi olgusunu uluslararası sistemde askeri güç kullanılmasını ortadan kaldırabilecek tek mekanizma olarak açıklamaktadır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. 1, 2, 3. B. Yalnız 1. C. 2 ve 3. D. Yalnız 3. E. 1 ve 3. C. Realizm, uluslararası sistemin anarşik ve kaotik bir yapıda olduğunu savunur. C. Yanıt C'dir. 2 ve 3. 29. Soğuk Savaş döneminde kurulan ve realist anlayışa uygun bir kolektif güvenlik örgütü olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A. Milletler Cemiyeti, B. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, C. Birleşmiş Milletler, D. Avrupa Birliği, E. Avrupa Ekonomik Topluluğu. B. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, NATO, Soğuk Savaş döneminde kurulmuş ve realist anlayışa uygun bir kolektif güvenlik örgütüdür. Yanıt B'dir. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. 30. Güvenlik toplumu teorisinin önemli üzerinde durduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? A. Egemenliğin devri esasıyla bir üst siyasal yapı egemenliği sağlayabilir. B. Güvenlik toplumunda ortak değerleri ve sorunları barışçıl yöntemlerle çözme mekanizmalarına sahip olmak esastır. C. Güvenliği sağlamak imkansızdır. D. Güvenlik sadece askeri bir güçle sağlanabilir. E. Siyasal toplum sadece devlet çatısı altında var olabilir. B. Güvenlik toplumunda ortak değerleri ve sorunları barışçıl yöntemlerle çözme mekanizmalarına sahip olmak esastır. Yanıt B'dir. Güvenlik toplumunda ortak değerlere ve sorunları barışçıl yöntemlerle çözme mekanizmalarına sahip olmak esastır. 31. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası aktörler olarak uluslararası sistem kapsamı içinde yer almaz? A. Çok uluslu şirketler, B. Hükümet dışı örgütler, C. Ulus ötesi baskı grupları, D. Küresel elitler, E. Hane halkları. E. Hane halkları uluslararası sistemin aktörlerinden değildir. Yanıt E'dir, hane halkları. 32. dünyanın küresel bir kasabaya dönüştüğünü uluslararası aktörler arasındaki sosyal ekonomik alışverişin ulusal sınırları çoktan aştığını ve ulusal sınırların gittikçe ortadan kalktığını savunan yazarlar hangileridir? A. Cilpin, B. Keohane ve Mitrani, C. Keohane ve Nay, D. Mitrani, E. Haas. C. Keohane ve Nay, dünyanın küresel bir kasabaya dönüştüğünü, uluslararası aktörler arasındaki sosyal ekonomik alışverişin ulusal sınırları çoktan aştığını ve ulusal sınırların gittikçe ortadan kalktığını savunmuştur. Yanıt C'dir. Keohane ve Nay. 33. Keohane ve Nay'a göre karşılıklı bağımlılık yaratan nedir? A. Dünyanın küresel bir kasabaya dönüşmesi. B. Uluslararası aktörlerin çeşitlenmesi ve bunlar arasındaki artan etkileşim. C. Askeri gücün önem kazanması. D. Uluslararası aktörler arasındaki güvenlik sorunu. E. Ulusal sınırların belirginleşmesi. B. Keohane ve Nay'a göre uluslararası aktörler çeşitlenmekte ve bunlar arasındaki artan etkileşim karşılıklı bağımlılık yaratmaktadır. Yanıt B'dir. Uluslararası aktörlerin çeşitlenmesi ve bunlar arasındaki artan etkileşim. 34. Gelişen teknoloji, iletişim, artan kitlesel üretim ve ortaya çıkan yeni güç merkezleri insanın eski çağlarda sahip olduğu kendi kendine yeterlilik özelliğini kırmıştır. Böylece tüm bu değişiklikler halkların artan bir şekilde birbirine bağlanması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Günümüzde dünyanın ulaştığı bu bütünleşme boyutuna ne ad verilir? A. Dependence, B. Uluslararası sistem, C. Ulusüstücülük, D. Karşılıklı bağımlılık, E. İşlevselcilik. D. Gelişen teknoloji, iletişim, artan kitlesel üretim ve ortaya çıkan yeni güç merkezleri, insanın eski çağlarda sahip olduğu kendi kendine yeterlilik özelliğini kırmıştır. Böylece tüm bu değişiklikler, halkların artan bir şekilde birbirine bağlanması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Günümüzde dünyanın ulaştığı bu bütünleşme boyutuna karşılıklı bağımlılık, interdependence adı verilir. Yanıt D'dir, karşılıklı bağımlılık. 35. Karşılıklı bağımlılık kavramını aşağıdakilerden hangisi açıklar? A. Sömürgecilerin kullandığı bir araçtır. B. Bir devletin başka bir devletin himayesi altına girmesidir. C. Uluslararası örgütlerin başarısızlığı sonucunda ortaya çıkan bir başarısızlık durumudur. D. Savaşları sona erdiren bir hukuki düzenlemedir. E. Uluslararası işbirliğinin geliştiği durumlarda devletlerin bu işbirliği sürecinde birbirlerine bağımlı hale gelmesidir. E. Uluslararası işbirliğinin geliştiği durumlarda devletlerin bu işbirliği sürecinde birbirlerine bağımlı hale gelmesine karşılıklı bağımlılık denmektedir. Yanıt E'dir. Uluslararası işbirliğinin geliştiği durumlarda devletlerin bu işbirliği sürecinde birbirlerine bağımlı hale gelmesidir. 36. Egemenlik kavramını diğer iktidar odakları tarafından sınırlandırılmamış bir iktidar olarak tanımlayan yazar kimdir? A. Haas, B. Mitrani, C. Bodin, D. Keohane, E. Nay. C. Bodin, egemenlik kavramını diğer iktidar odakları tarafından sınırlandırılmamış bir iktidar olarak tanımlamıştır. Yanıt C'dir, Bodin. 37. Uluslararası sistemde devletler arasındaki ilişkiyi önce bilardo toplarıyla, daha sonrasında ise örümcek ağıyla ilişkilendiren yazarlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Keohane ve Nay, B. Bodin ve Cilpin, C. Mitrani ve Haas, D. Dougherty ve Pafsgraf, E. Bodin ve Dougherty. D. Dougherty ve Pafsgraf'ın bilardo topu ile sembolize ettikleri devletler temel aktörlerdi ve önceleri bunlar arasındaki etkileşim bilardo toplarının çarpışması gibi geçici nitelikteydi. Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak ekonomik işleyiş, uluslararası aktörler arasındaki ilişkiyi daha çok örümcek ağına yaklaştırmıştır. Yanıt D'dir. Dougherty ve Pafsgraf. 38. Dougherty ve Pafsgraf'ın uluslararası sistemde devletler arasındaki ilişkiyi birbirine çarpan bilardo toplarına hangi açıdan benzetmişlerdir? A. Devletler arasındaki etkileşimin Bilardo toplarının çarpışması gibi geçici olması. B. Devletler arasındaki etkileşimin yavaş olması. C. Devletler arasındaki etkileşimin stratejik olması. D. Devletler arasındaki etkileşimin sürekli olması. E. Devletlerin birbirine bağımlı olması. A. Yazarların bilardo topu ile sembolize ettikleri devletler temel aktörlerdi ve bunlar arasındaki etkileşim bilardo toplarının çarpışması gibi geçici nitelikteydi. Yanıt A'dır. Devletler arasındaki etkileşimin bilardo toplarının çarpışması gibi geçici olması. 39. Bir uluslararası bütünleşme teorisi olarak işlevselciliğin en önemli yazarı kimdir? A. Mitrani, B. Rothwell, C. Haas, D. Deutsch, E. Boden. A. Bir uluslararası bütünleşme teorisi olarak işlevselciliğin en önemli yazarı olan David Mitrani, ulus ötesi bağların uluslararası bütünleşme üzerindeki etkisini ve uluslararası örgütleri bu çerçevede incelemiştir. Yanıt A'dır. Mitrani. 40. Uluslararası örgütlerin uluslararası düzeyde işbirliği yapılmaksızın gerçekleştirilmesi imkansız olan işlevler üzerine kurulduğu görüşünü savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Boden, B. Rothwell, C. Haas, D. Deutsch, E. Mitrani. E. Mitrani'ye göre uluslararası örgütler uluslararası düzeyde işbirliği yapılmaksızın gerçekleştirilmesi imkansız olan işlevler üzerine kurulmuştur. Yanıt E'dir, Mitrani. 41. David Mitrani ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İşlevselciliğin en önemli yazarıdır. B. Uluslararası örgütlerin uluslararası düzeyde işbirliği yapılmaksızın gerçekleştirilmesi imkansız olan işlevler üzerine kurulduğu görüşünü savunmuştur. C. Uluslararası örgütlerin yerine getireceği işlevleri yaratanın ihtiyaçları olduğunu savunmuştur. D. Mitrani açısından devletin hukuki yapısı insanların doğal, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini kısıtlamamaktadır. E. Uluslararası örgütlerin bir işlev görmek amacıyla inşa edildiklerini belirtilmiştir. D. Mitrani açısından devletin hukuki yapısı insanların doğal, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Yanıt D'dir. Mitrani açısından devletin hukuki yapısı insanların doğal, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini kısıtlamamaktadır. 42. Uluslararası ilişkilerde tabiyet, vatandaşlık, milli kimlik esasından bağımsız olarak hareket eden çıkar gruplarının ulusal sınırları aşarak kurduğu toplumsal ve ekonomik bağların uluslararası sistemi ve devletin yapısını değiştirmekte olduğuna ilişkin bir görüşü ifade eden yaklaşım hangisidir? A. Realizm, B. Liberalizm, C. Transnasyonalizm, D. Nasyonalizm, E. Emperyalizm. C. Transnasyonalizm, ulus ötesicilik. Uluslararası ilişkilerde tabiyet, vatandaşlık, milli kimlik esasından bağımsız olarak hareket eden çıkar gruplarının ulusal sınırları aşarak kurduğu toplumsal ve ekonomik bağların uluslararası sistemi ve devletin yapısını değiştirmekte olduğuna ilişkin bir görüşü ifade eden yaklaşımdır. Yanıt C'dir. Transnasyonalizm. 43. Uçağın icadı ve havacılığın gelişmesi, havacılıkla yapılan taşımacılıkta eşgüdüm ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu eşgüdüm bir uluslararası örgütün yerine getireceği bir işlev olacaktı ve devletler bu işlevleri yerine getirmek için örgütler kuracaklardır. Görüşü hangi yazarın düşüncesini anlatmaktadır? A. Boden, B. Rothwell, C. Haas, D. Deutsch, E. Mitrani. E. Mitrani'ye göre uluslararası örgütlerin yerine getireceği işlevi yaratan ihtiyaçlardır. Yanıt E'dir, Mitrani. 44. İhtiyaçların teknolojik gelişmelerle dünyada oluşan değişim ve insanlar arası etkileşimin artması sonucu oluşan yeni istekler, olanaklar ve tehlikeler sonucunda doğduğunu belirten yazar hangisidir? A. Boden, B. Rothwell, C. Haas, D. Deutsch, E. Mitrani. B. Rothwell, ihtiyaçların ister hava taşımacılığını kolaylaştırıcı önlemler, isterse barışın korunması olsun, teknolojik gelişmelerle dünyada oluşan değişim ve insanlar arası etkileşimin artması sonucu oluşan yeni istekler, olanaklar ve tehlikeler sonucunda doğduğunu belirtmiştir. Yanıt B'dir. Rottweil. 45. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işlevsel bütünleşmeye bir örnektir? A. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği. B. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu. C. Avrupa Ekonomik Topluluğu. D. Avrupa Birliği. E. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu. A. 1865 yılında 20 devletin bir araya gelmesiyle oluşan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği UTB, uluslararası işlevsel bütünleşmeye bir örnektir. Yanıt A'dır, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği. 46. 1844 yılında Samuel Morse tarafından gönderilen ilk telgraf mesajının hangi örgütün kurulmasında etkisi olmuştur? A. Avrupa Ekonomik Topluluğu. B. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu. C. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği. D. Avrupa Birliği. E. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu. C. Gönderilen ilk telgraf mesajı iletişim alanında yeni bir elektrik çağı başlatmıştır. Bu yeni çağ devletlerin telgraf sistemlerini uyumlu hale getirmelerini zorunlu kılmıştır. Bunun üzerine Uluslararası Telekomünikasyon Birliği kurulmuştur. Yanıt C'dir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği. 47. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne yeni bir işlev kazandıran durum aşağıdakilerden hangisidir? A. İlk telgraf mesajının gönderilmesi. B. Teknolojik alandaki gerilemeler. C. Bilgisayar alanındaki gelişmeler. D. İnterferans sorununun giderilmesi. E. Uydu haberleşmesi. D. Telekomünikasyon alanındaki hızlı gelişmeler sonucunda telgraftan radyo frekansına geçilmiş, radyo frekanslarının karışması, interferans sorununu gidermek üzere UTB yeni bir işlev kazanmıştır. Yanıt D'dir. İnterferans sorununun giderilmesi. 48. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği hangi yıl kurulmuştur? A. 1844, B. 1856, C. 1865, D. 1867, E. 1875. C. UTB, 20 devletin bir araya gelmesiyle 1865 yılında kurulmuştur. Yanıt C'dir. 1865. 49. Oluşan ihtiyaçlar ve karşılığında kurulan örgüt eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A. Hastalıklarla Mücadele Dünya Sağlık Örgütü. B. Sosyal Haklar Uluslararası Çalışma Örgütü. C. Denizlerde Seyri Sefer Düzenlenmesi Uluslararası Denizcilik Örgütü. D. Uçakların Uçuşları ve Rota Düzenleme Uluslararası Havacılık Örgütü. E. Sosyal Haklar Milletler Cemiyeti. E. Sosyal Hakları Düzenleme alanında Uluslararası Çalışma Örgütü kurulmuştur. Yanıt E'dir. Sosyal Haklar Milletler Cemiyeti. 50. Devletlerin tek başlarına çözemeyecekleri sorunlu alanları düzenlemek için egemenlik devri yoluyla oluşturdukları hukuki kurallar ve mekanizmalar aşağıdakilerden hangisidir? A. Uluslararası örgütler. B. Uluslararası rejimler. C. Hukuki kurallar. D. Anayasa. E. Ulusal kurallar. B. Uluslararası rejimler, devletlerin tek başlarına çözemeyecekleri sorunlu alanları düzenlemek için egemenlik devri yoluyla oluşturdukları hukuki kurallar ve mekanizmalardır. Yanıt B'dir. Uluslararası rejimler. 51. Uluslararası rejim teorisyenleri tarafından kullanılan fonksiyonel işbirliği ve örgütlenme konusundaki tespitler hangi yazara aittir? A. Boden, B. Rottweil, C. Haas, D. Deutsch, E. Mitrani. E. David Mitrani'nin fonksiyonel işbirliği ve örgütlenme konusundaki tespitleri daha sonra uluslararası rejim teorisyenleri tarafından da kullanılmıştır. Yanıt E'dir Mitrani. 52. Mitrani'nin şemsiye örgüt kavramları ile işaret ettiği örgüt hangisidir? A. NATO, B. Avrupa Birliği, C. Birleşmiş Milletler, D. UTB, E. Milletler Cemiyeti. C. Mitrani, Birleşmiş Milletler Sistemi içinde faaliyet gösteren tüm örgütleri, sağlıktan haberleşmeye, taşımacılıktan çalışma hayatına kadar işlevsel bir örgütlenme ve dünyada barışı sağlayacak bir işbirliği ağı olarak görmüştür. Yanıt C'dir, Birleşmiş Milletler. 53. Ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını anlatan kavram hangisidir? A. Ulusallık. B. Ulus ötesicilik. C. İşlevselcilik. D. Güvenlik. E. Siyasi toplum. D. Güvenlik kavramı ile ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması kastedilmektedir. Yanıt D'dir, güvenlik. 54. Savaşın imkansız hale geldiği bir uluslararası toplum modeli olarak güvenlik toplumu modelini ileri süren yazar hangisidir? A. David Mitrani, B. Ernest Haas, C. Karl Deutsch, D. Kenneth Waltz, E. Hans Morgenthau. C. Karl Deutsch, savaşın imkansız hale geldiği bir uluslararası toplum modeli olarak güvenlik toplumu modelini ileri sürmüştür. Bu güvenlik toplumu yaklaşımı geleneksel güvenlik yaklaşımın oldukça dışındadır. Deutsch, liberal varsayımlar üzerinden bir güvenlik örgütü önermiştir. Yanıt C'dir, Karl Deutsch. 55. Deutsch'a göre siyasi iletişim kanallarına belirli bir zorlama mekanizmasına ve ortak değer yargılarına sahip sosyal grup aşağıdakilerden hangisidir? A. Siyasal toplum, B. Güvenlik toplumu, C. İşlevselci toplum, D. Realist toplum, E. Sosyal toplum. A. Deutsch'a göre siyasal toplum, siyasi iletişim kanallarına belli bir zorlama mekanizmasına ve ortak değer yargılarına sahip sosyal bir gruptur. Yanıt A. Siyasal toplum. 56. Deutsch, barışın hakim olduğu ve sosyal değişimi barışçıl süreçlerle gerçekleştiren siyasal toplumlara ne ad verilir? A. Siyasal toplum. B. Güvenlik toplumu. C. İşlevselci toplum. D. Realist toplum. E. Sosyal toplum. B. Deutsch, barışın hakim olduğu ve sosyal değişimi barışçıl süreçlerle gerçekleştiren siyasal toplumlara güvenlik toplumu denilmiştir. Yanıt B'dir, güvenlik toplumu. 57. Aşağıdakilerden hangisi Duverger'in siyasal toplum tiplerine bir örnek olarak verilemez? A. Kabile, B. Hane halkları, C. İlk çağ kenti, D. Feodal beylikler, E. Ulus devlet. B. Duverger siyasal toplum tiplerine kabile, İlk çağ kenti, feodal beylikler ve ulus devleti örnek olarak göstermiştir. Yanıt B'dir, hane halkları. 58. 1. Güvenlik toplumunun parçası olan toplumların ortak değer yargılarına sahip olması ve özellikle de hükümetlerinin olaylar karşısında tutum alışlarını belirleyen değerlerin birbiriyle uyumlu olması. 2. Güvenlik toplumu üyelerinin birbirlerinin bir konu karşısındaki olası tavırlarını öngörme kapasitesine sahip olması. 3. Güvenlik toplumunun parçası olan hükümetlerin birbirlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesine sahip olmalarıdır. Deutsch'un güvenlik toplumunun varlığı için gerekli koşullardan hangisi doğrudur? A. 1-2, B. 1-2-3, C. Yalnız 1, D. 1-3, E. Yalnız 3. B. Deutsch, güvenlik toplumunun varlığı için 3 önemli koşul saymıştır. 1. Güvenlik toplumunun parçası olan toplumların ortak değer yargılarına sahip olması ve özellikle de hükümetlerinin olaylar karşısında tutum alışlarını belirleyen değerlerin birbiriyle uyumlu olması. 2. Güvenlik toplumu üyelerinin birbirlerinin bir konu karşısındaki olası tavırlarını öngörme kapasitesine sahip olması. 3. Güvenlik toplumunun parçası olan hükümetlerin birbirlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesine sahip olmalıdır. Yanıt B'dir. 1, 2, 3. 59. Atlantik topluluğunu var eden ortak değerlere sahip devletlerin ve toplumların Sovyetler ve Doğu Bloğu karşısında kapsamlı bir örgüt olarak ortaya çıkan örgüt hangisidir? A. NATO, B. Avrupa Birliği, C. Birleşmiş Milletler, D. UTV, E. Milletler Cemiyeti. A. NATO, Atlantik topluluğunu var eden ortak değerlere sahip devletlerin ve toplumların Sovyetler ve Doğu Bloğu karşısında kapsamlı bir örgüt olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kolektif bir güvenlik örgütü olmakla birlikte NATO, Deutsch'a göre bir güvenlik toplumunun üst organıdır. NATO kendisine var eden ortak değerleri Kuzey Atlantik bölgesinde hakim kılarak yine bu bölgede barışı kalıcı şekilde tesis etmiştir. Yanıt A'dır, NATO. 60. Ulus devletlerin barış ve güvenliği sağlamada yetersiz kalması neye sebep olmuştur? A. Güven toplumunun oluşmasına. B. Uluslararası örgütlerin barış ve güvenliği sağlamadaki rolünü artırmıştır. C. Halkların ayaklanmasına. D. Bu alanda kurulan uluslararası örgütlerin kapatılmasına. E. Devletlerin uluslararası örgütleri dağıtmasına. B. Ulus devletlerin barış ve güvenliği sağlamada yetersiz kalması, uluslararası örgütlerin bu amacın gerçekleştirilmesindeki rolünü artırmıştır. Yanıt B'dir. Uluslararası örgütlerin barış ve güvenliği sağlamadaki rolünü artırmıştır. 61. Devletlerin kesin ve geri dönülmez şekilde ulusal egemenliklerinin büyük bir kısmını devrederek kurdukları örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A. AKÇT B. NATO C. AB D. UTB E. BM B. Ulus devletlerin barış ve güvenliği sağlamada yetersiz kalması, uluslararası örgütlerin bu amacın gerçekleştirilmesindeki rolünü artırmıştır. Yanıt B'dir, NATO. 62. Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İşlevselcilik B. Ulus ötesicilik C. Fonksiyonalizm D. Uluslar üstülük E. Neofonksiyonalizm D. Uluslar üstülük, devletlerin kesin ve geri dönülmez şekilde ulusal egemenliklerinin büyük bir kısmını devrederek kurdukları örgüt Avrupa Birliği deneyimiyle ortaya çıkmıştır. Yanıt D'dir. Uluslar üstülük. 63. Bir alanda oluşturulan uluslar üstü kurumların avantajlarından yararlananlar diğer alanlarda da benzer oluşumları destekleyeceklerdir. Düşüncesini savunanlar kimlerdir? A. Halk B. Devletler C. Realistler D. Liberaller E. Neofonksiyonalistler E. Yeni işlevselcilere, neofonksiyonalistlere göre bir alanda oluşturulan uluslararası kurumların avantajlarından yararlananlar diğer alanlarda da benzer oluşumları destekleyeceklerdir. Yanıt E'dir, neofonksiyonalistler. 64. Uluslar üstülük anlayışı kim tarafından ortaya konmuştur? A. David Mitrani B. Ernest Haus C. Karl Deutsch D. Kenneth Waltz E. Hans Morgenthau B. Uluslar üstülük anlayışı Ernest B. Haus tarafından neofonksiyonalizm, yeni işlevselcilik olarak adlandırılan bir teori içinde ve Avrupa Birliği'nin gelişimini açıklayacak şekilde ortaya konmuştur. Yanıt B'dir, Ernest Haus. 65. Klasik hükümler arası bir uluslararası örgüt teorisi ortaya koymaktan çok, ulus devleti aşan bir ulus üstü yeni siyasal varlığın ortaya çıkışını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Uluslar üstülük B. Ulus ötesicilik C. İşlevselcilik D. Yeni işlevselcilik E. Neofonksiyonalizm A. Klasik hükümler arası bir uluslararası örgüt teorisi ortaya koymaktan çok, ulus devleti aşan bir ulus üstü yeni siyasal varlığın ortaya çıkışını anlatan kavram uluslar üstülüktür. Bu kavram uluslararası örgütler alanında devrimci bir kavram olarak belirmiştir. Yanıt A'dır, uluslar üstülük. 66. Siyaset alanlarını birincil ve ikincil siyaset alanları olarak ikiye ayıran yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. David Mitrani, B. Ernest Haus, C. Karl Deutsch, D. Kenneth Waltz, E. Hans Morgenthau. B. Haus, siyaset alanlarını birincil siyaset alanları ve ikinci siyaset alanları olarak ikiye ayırmıştır. Birincil siyaset alanları güvenlik, savunma, dış politika gibi konulardan oluşurken ikinci siyaset alanları daha ziyade ekonomik ve teknik alanlardır. Yanıt B'dir, Ernest Haus. 67. Haus, devletlerin egemen yetkilerinin bir kısmını devrederek oluşturdukları örgüte ne ad vermiştir? A. Ulus devlet B. Uluslararası örgüt C. Uluslararası örgüt D. Barış örgütü E. Güvenlik örgütü C. Haus, devletlerin egemen yetkilerinin bir kısmını devrederek oluşturdukları örgüte uluslararası örgüt demiştir. Yanıt C'dir. Uluslararası örgüt. 68. Ekonominin bir alanında faaliyet gösteren çıkar grupları, kendi sektörlerindeki uluslararası bütünleşmenin sağladığı yararları daha da artırmak için diğer sektörlerde de uluslararası bütünleşmeye gidilmesini teşvik edecektir. Haas bu olguyu nasıl adlandırmıştır? A. Uluslarüstülüğün daralma etkisi. B. Uluslarüstülüğün sirayet etkisi. C. Ulus ötesiciliğin sirayet etkisi. D. Ulus ötesiciliğin daralma etkisi. E. Ulus ötesiciliğin dağılma etkisi. B. Ekonominin bir alanında faaliyet gösteren çıkar grupları, kendi sektörlerindeki uluslarüstü bütünleşmenin sağladığı yararları daha da artırmak için diğer sektörlerde de uluslarüstü bütünleşmeye gidilmesini teşvik edecektir. Haas bu olguyu uluslarüstülüğün sirayet etkisi olarak adlandırmıştır. Yanıt B'dir. Uluslarüstülüğün sirayet etkisi. 69. Ekonominin bir sektöründe başlayan bütünleşme ne etkisiyle ekonominin diğer sektörlerine yayılacak ve tüm ekonomiyi kaplayacaktır? A. Bütünleşme etkisi. B. Genişleme etkisi. C. Sirayet etkisi. D. Koruma etkisi. E. Daralma etkisi. C. Ekonominin bir sektöründe başlayan bütünleşme, sirayet, yayılma etkisiyle ekonominin diğer sektörlerine yayılacak ve tüm ekonomiyi kaplayacaktır. Yanıt C'dir. Sirayet etkisi. 70. Siyasal bütünleşmeyi farklı ulusal çevrelerde bulunan aktörlerin aidiyet duygularını, beklentilerini ve siyasi faaliyetlerini önceki ulus devletten yetki talebinde bulunan ve bu yetkilere sahip olan yeni bir merkeze yöneltmeleri konusunda ikna edildikleri bir süreçtir diye tanımlayan yazar hangisidir? A. David Mitrani, B. Ernest Haas, C. Karl Deutsch, E. Kenneth Waltz, E. Hans Morgenthau. B. Haas, siyasal bütünleşmeyi farklı ulusal çevrelerde bulunan aktörlerin aidiyet duygularını, beklentilerini ve siyasi faaliyetlerini önceki ulus devletten yetki talebinde bulunan ve bu yetkilere sahip olan yeni bir merkeze yöneltmeleri konusunda ikna edildikleri bir süreçtir diye tanımlamıştır. Yanıt B'dir. Ernest Haas. 71. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da birlik fikrine katkıda bulunan örgütlerden değildir? A. Avrupa Birliği, B. Briand Planı, C. OEEC, D. Brüksel Paktı, E. Avrupa Konseyi. A. Avrupa'da birlik fikrine katkıda bulunan örgütler Avrupa Hareketi, Briand Planı, OEEC, Brüksel Paktı, Avrupa Konseyi'dir. Yanıt A'dır, Avrupa Birliği. 72. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun uluslararası bir örgüt olarak kurulması ve bu örgütün ileride Avrupa Federasyonu'na öncülük etmesi düşüncesine hangi ülkenin katkıları büyük olmuştur? A. Almanya, B. Fransa, C. ABD, D. İngiltere, E. Belçika. C. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun uluslararası bir örgüt olarak kurulması ve bu örgütün ileride Avrupa Federasyonu'na öncülük etmesi düşüncesine ABD'nin büyük katkıları söz konusu olmuştur. Yanıt C'dir, ABD. 73. Schuman Deklarasyonu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Fransa ve Almanya arasında ekonomik birlik oluşturulması. B. Tüm Avrupa devletleri arasında ekonomik birlik oluşturulması. C. Fransa ve Almanya arasında barışın sağlanması. D. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi. E. Avrupa'da bir daha savaş çıkmasını engellemek ve dünya barışına katkıda bulunmak. E. Schuman Deklarasyonu'nun amacı Avrupa'da bir daha savaş çıkmasını engellemek ve dünya barışına katkıda bulunmaktır. Yanıt E'dir. Avrupa'da bir daha savaş çıkmasını engellemek ve dünya barışına katkıda bulunmak. 74. Schuman Deklarasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Avrupa devletlerine kömür ve çelik üretimlerini ortak bir yönetim altında koymayı teklif etmiştir. B. Amacı Avrupa'da kalıcı barışın temellerinin atılmasıdır. C. Avrupa Federasyonu'nun kurulmasının zorunlu olduğunu ileri sürmüştür. D. Asıl hedeflenen güven birliğidir. E. Fransız hükümeti tarafından ortaya atılmıştır. D. Deklarasyonla asıl hedeflenen ekonomik birliktir. Yanıt D'dir. Asıl hedeflenen güven birliğidir. 75. Schuman Deklarasyonu ile asıl hedeflenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Güven birliği, B. Siyasi birlik, C. Toplumsal birlik, D. Ekonomik birlik, E. Ulus birliği. D. Schuman deklarasyonu ile asıl hedeflenen ekonomik birliktir. Çünkü ekonomik birlik Avrupa Federasyonu'nun temelidir. Yanıt D'dir, ekonomik birlik. 76. Schuman deklarasyonu ile belirtilen pek çok konuyu benimsemeyen, bunların dışına çıkılması gerektiğini belirten ülke hangisidir? A. Almanya, B. Fransa, C. ABD, D. İngiltere, E. Belçika. D. İngiltere, Schuman deklarasyonunda belirtilen pek çok konuyu benimsememiş, bunların dışına çıkılması gerektiğini belirtmiş ancak bu talebi kabul edilmemiştir. Yanıt D'dir, İngiltere. 77. Avrupa kömür ve çelik topluluğuna karşı çıkan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Almanya, B. Fransa, C. ABD, D. Belçika, E. İngiltere. E. İngiltere uluslararası bir bütünleşme yöntemini kabul etmemiş ve bu nedenle Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na AKÇT'ye karşı çıkmıştır. Yanıt E'dir, İngiltere. 78. Aşağıdakilerden hangisi Schuman Deklarasyonu çerçevesinde Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun temelini oluşturmak üzere toplantıya katılan devletler arasında değildir? A. Almanya, B. Fransa, C. Hollanda, D. Belçika, E. İngiltere. E. 6 devlet temsilcisi Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg 20 Haziran 1950'de Paris'te yapılan bir toplantıda bir araya gelmişlerdir. İngiltere Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na AKÇT'ye karşı çıktığı için görüşmeye katılmamıştır. Yanıt E'dir, İngiltere. 79. Kömür ve Çelik Topluluğu'nun AKÇT temelini oluşturacak metin hangi tarihte parafe edilmiştir? A. 20 Haziran 1950, B. 19 Mayıs 1951, C. 23 Temmuz 1952, D. 10 Ağustos 1952, E. 1 Ocak 1958. B. 19 Mayıs 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun AKÇT'nin temelini oluşturacak metin parafe edilmiştir. Yanıt B'dir, 19 Mayıs 1951. 80. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AKÇT hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? A. 20 Haziran 1950, B. 19 Mayıs 1951, C. 23 Temmuz 1952, D. 10 Ağustos 1952, E. 1 Ocak 1958. C. 23 Temmuz 1952 tarihinde Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AKÇT yürürlüğe girmiştir. Yanıt C'dir, 23 Temmuz 1952. 81. Uluslararası bütünleşme süreci ne ile başlamıştır? A. Avrupa Ekonomik Topluluğu, B. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, C. Roma Anlaşmaları, D. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, E. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran anlaşma. D. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile başlayan uluslararası bütünleşme süreci Roma Anlaşmaları ile devam etmiştir. Yanıt D'dir. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu. 82. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran anlaşma ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu kuran anlaşma hangi tarihte nerede imzalanmıştır? A. 20 Haziran 1950 Paris, B. 19 Mayıs 1951 Paris, C. 23 Temmuz 1952 Roma, D. 10 Ağustos 1952 Lüksemburg, E. 25 Mart 1957 Roma. E. Roma anlaşmaları iki yeni topluluk daha kurulmasını sağlamıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran anlaşma ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu kuran anlaşma 25 Mart 1957 tarihinde Roma'da imzalanmıştır. Yanıt E'dir. 25 Mart 1957 Roma. 83. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran anlaşma ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu kuran anlaşma hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? A. 20 Haziran 1950, B. 19 Mayıs 1951, C. 23 Temmuz 1952, D. 10 Ağustos 1952, E. 1 Ocak 1958. E. Anlaşmalar gerekli onay prosedürü tamamlandıktan sonra 1 Ocak 1958'de yürürlüğe girmiştir. Yanıt E'dir, 1 Ocak 1958. 84. Teknik sektörlerde başlayacak bir uluslararası entegrasyonun sirayet etkisi sonucunda öncelikle tüm ekonomiye sonrasında siyasi alanlara yayılacağı varsayımı hangi yaklaşıma aittir? A. Neofonksiyonalizm, uluslararası siyasi bir topluluğa aşama aşama ulaşmayı hedefleyen bir bütünleşme teorisidir. Neofonksiyonalizmin temel varsayımı, teknik sektörlerde başlayacak bir uluslararası entegrasyonun sirayet etkisi sonucunda öncelikle tüm ekonomiye sonrasında siyasi alanlara yayılacağıdır. Yanıt A'dır, neofonksiyonalizm. 85. Avrupa Tek Senedi Anlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? A. 2 Aralık 1985, B. 17 Şubat 1986, C. 28 Şubat 1986, D. 1 Temmuz 1986, E. 1 Temmuz 1987. E. Avrupa Tek Senedi Anlaşması 28-29 Haziran 1985 tarihlerinde Milano'da toplanan Avrupa Konseyi'nin çağrısı üzerine görüşülmeye başlanmıştır. Avrupa Tek Senedi 2-3 Aralık 1985 tarihli Lüksemburg Zirvesi'nde kabul edilmiş, 17 Şubat 1986'da Lüksemburg'da, 28 Şubat 1986'da Lahey'de üye devletlerce imzalanmış ve onay işlemleri tamamlandıktan sonra 1 Temmuz 1987'de yürürlüğe girmiştir. Yanıt E'dir, 1 Temmuz 1987. 86. Avrupa topluluklarından Avrupa Birliği'ne geçişi sağlayan anlaşma hangisidir? A. Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran anlaşma, B. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran anlaşma, C. Roma Anlaşması, D. Maastricht Anlaşması, E. Lisbon Anlaşması. D. Maastricht Anlaşması Avrupa topluluklarından Avrupa Birliği'ne geçiş sağlamıştır. Bu geçiş aynı zamanda uluslararası bütünleşmenin siyasi alanlara sirayet etmesi anlamını da taşımaktadır. Avrupa Ekonomik Parasal Birliği ve Euro, ortak dış politika ve güvenlik politikası bu geçişin somut düzenlemeleri olarak Maastricht Anlaşması ile ortaya çıkmıştır. Yanıt D'dir, Maastricht Anlaşması. 87. Avrupa Birliği Anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır? A. 7 Şubat 1992, B. 2 Haziran 1992, C. 29 Ekim 1993, D. 1 Kasım 1993, E. 1 Aralık 1993. A. Avrupa Birliği Anlaşması Maastricht'te 7 Şubat 1992'de 12 üye devlet tarafından imzalanmıştır. Yanıt A'dır, 7 Şubat 1992. 88. Avrupa Birliği Anlaşması'nın onaylanması sürecinde referanduma giden ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Almanya, B. Yunanistan, C. İtalya, D. Fransa, E. Hollanda. D. Lüksemburg, Belçika, İspanya, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Almanya anlaşmayı referanduma sunmaksızın parlamentolarında onaylarken İrlanda, Fransa ve Danimarka referanduma gitmiştir. Yanıt D'dir, Fransa. 89. Maastricht Anlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? A. 7 Şubat 1992, B. 2 Haziran 1992, C. 29 Ekim 1993, D. 1 Kasım 1993, E. 1 Aralık 1993. D. Maastricht Anlaşması 29 Ekim 1993'te Brüksel'de toplanan Avrupa Konseyi'nin bildirisiyle 1 Kasım 1993 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yanıt D'dir, 1 Kasım 1993. 90. Avrupa Birliği bugüne kadar kaç genişleme yaşamıştır? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7, E. 8. C. Topluluk bugüne kadar 6 genişleme yaşamış ve söz konusu 4 genişleme ile örgüte 9 devlet katılmıştır. Birinci genişleme sürecinde topluluk İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın katılımı ile 6'dan 9 üye devlete ulaşmış, ikinci genişleme ile Yunanistan, üçüncü genişleme ile İspanya ve Portekiz, dördüncü genişleme ile de Avusturya, İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla 15 üye devletli bir topluluk meydana gelmiştir. Demokratik Almanya Cumhuriyeti de dolaylı olarak katılmıştır. Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Doğu bloğunun dağılmasının etkisiyle topluluk yeni ve daha büyük bir genişleme yaşamıştır. Soğuk Savaş sonrası iki genişleme dalgasıyla önce Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kıbrıs, Malta katılmış ve daha sonra Bulgaristan ile Romanya'nın katılımıyla üye sayısı 27'ye ulaşmıştır. Yanıt C'dir. 6. 91. Günümüzde Avrupa Birliği'nin kaç üyesi vardır? A 24, B 25, C 26, D 27, E 28. D. Avrupa Birliği bugün 27 üyeye sahip bir topluluktur. Yanıt D'dir. 27. 92. Avrupa Birliği'ne en son katılan ülkeler hangileridir? A. Malta ve Bulgaristan. B. Malta ve Romanya. C. Bulgaristan ve Romanya. D. Bulgaristan ve Letonya. E. Malta ve Letonya. C. Avrupa Birliği'ne son olarak Bulgaristan ile Romanya'nın katılımıyla üye sayısı 27'ye ulaşmıştır. Yanıt C'dir. Bulgaristan ve Romanya. 9. ayrımın sonu sayfa 128.